Ayrım 54. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 461. Üç arkadaşımın romanımdan hoşlandıklarını anlamıştım. Kişisel ve muhtemelen de haklı çekinceleri vardı elbette. Sanırım bu onlara kolay bir taktik gibi göründüğünden pek fazla söze dökmediler. Hiçbiri romanı bastırmaktan söz etmedi ki bu da tam onlara yakışan bir davranıştı. Önemli olan iyi yazmaktı. Gerisi editörlerin işiydi. Demek istediğim şu. Bir kez daha her zamanki barankiladaydım. Ama bu kez talihsizliğim La Jirafa'ya devam etmenin içimden gelmediğinin farkında olmamdı. Gerçekten de gazetedeki köşem farklı bir yazar olabilme hırsı ve inadıyla sıfırdan yazmayı öğrenmek için gerekli gündelik marangozluk işini bana dayatmış ama artık miadını doldurmuştu. Pek çok kez ele aldığım konuyla başa çıkamayarak onu değiştirmiş ama yeni seçtiğimin de benim için fazla iri olduğunu fark etmiştim. Yazar oluşumum açısından ana idmanlardı bunlar. Ayrıca gazetede yazmanın tarihi bir kendini adamışlık gerektirmeyen bir besin kaynağı olduğunu kesin olarak bilmenin getirdiği rahatlık da vardı. Gündelik bir konu bulmanın derdi ilk aylarımı sıkıntıya sokmuştu. Başka bir şey yapacak zamanım kalmıyordu. Başka gazeteleri karıştırarak saatler kaybediyor, özel konuşmalara ilişkin notlar alıyor, gerçek yaşam beni karşılamaya gelene kadar uykularımı huzursuz eden hayallerin içinde kayboluyordum. Bu anlamda bana en çok mutluluk veren deneyimi bir öğle sonrasında otobüsle önünden geçtiğim bir evin kapısında satılık cenaze palmiyeleri yazısını gördüğümde yaşadım. İlk içimden gelen zili çalıp bu olayın aslını astarını öğrenmekti ama utangaçlığıma yenildim. Yaşamın bana gösterdiği en yararlı sırlardan biri de bir şey sormak için bir zili çalmadan gerçeğin hiyerogliflerini okumayı öğrenmekti. Son yıllarda 400'den fazla basılı La Jirafa'yı okuyup bunları kökenini oluşturdukları bazı edebi metinlerle kıyaslarken bu söylediğimin anlamını daha da iyi kavradım. Noel'de gazete sahibi Don Gabriel Cano ve çocukları da dahil El Espectador çalışanlarının tümü tatile geldiler. Müdür Luis Gabriel, o zaman editör yardımcısı olan Guillermo, müdür yardımcısı Alfonso ve en gençleri her işe koşturan çırak Fidel. Öykülerimi bastığı ve hakkımda bir tanıtım yazısı yazdığı için benim için özel bir değeri olan Eduardo Zalamea'da Ulises onlardaydı. Grup halinde yeni yılın ilk haftasını Barranquilla'dan 50 kilometre kadar uzakta, barını saldırı zoruyla ele geçirdikleri bir tatil yöresi olan Prado Mar'da geçirmeyi adet haline getirmişlerdi. O kargaşadan kesin olarak hatırladığım tek şey Ulises'in kişi olarak yaşamımın büyük sürprizlerinden biri olduğudur. Onu arada bir Bogota'da, önceleri El Molino'da, sonraki yıllarda El Automatico'da, bazen de Üstad de Greif'in tertulyalarında görürdüm. Kimselerle kaynaşmayan görüntüsü, metalik sesiyle aklımda kalmış, nedense huysuz biri olduğunu düşünmüştüm. Üniversitedeki kitap kurtları arasında da ünü böyle yayılmıştı zaten. Bu nedenle işime geldiği için yarattığım bu imgeyi bozmamak uğruna tanışmak için pek çok fırsat çıkmasına karşın ondan kaçınmıştım. Yanılmışım. Zihni ve yüreği için özel etkilenimlere ihtiyaç duymasını anlasam da dünyanın en sevgi dolu ve başkalarına yardıma hazır varlıklarından biriydi. Onu insan yapan malzemede Don Ramon Vinyes, Alvaro Mutis ya da Leon de Greifinkinden eser yoktu. Ama tıpkı onlar gibi her an öğretmeye içten gelen bir yatkınlığı vardı. Okunması gereken tüm kitapları okumuş olmak gibi şaşırtıcı bir talihi olması da cabası. Genç kanolar Luis Gabriel, Guillermo, Alfonso ve Fidel, daha sonra El Espectador'da muhabir olarak çalıştığımda bana arkadaştan daha yakın olacaklardı. Prado Mar'daki gecelerde her şeyin özgürce konuşulduğu o sohbetleri hatırlamaya çalışmak korkutucu olabilir. Ama onların ölümcül gazetecilik ve edebiyat hastalıklarını, bu konudaki dayanılmaz ısrarlarını unutmanın da yolu yok. Beni ailelerinin bir üyesi yaptılar. Onların keşfedip yine onların evlatlık edindiği kişisel hikaye anlatıcıları oldum. Ama sık sık dile getirildiği gibi kimse bana gidip onlarla çalışmamı falan önermedi. Pişman olmadım. Çünkü o kötü zamanda ne kaderimin ne olacağına ilişkin en küçük bir fikrim vardı ne de bana onu seçme şansının verilip verilmeyeceğini. Kanolar'ın heyecanıyla heyecana kapılan Alvaro Mutis, Esso Colombiano'ya halkla ilişkiler müdürü olarak atandığında Barranquilla'ya geri döndü ve beni onunla birlikte çalışmaya, Bogota'ya gitmem konusunda ikna etmeye çalıştı. Asıl geliş nedeni çok daha dramatikti kuşkusuz. Yerel bir bayinin yaptığı korkunç bir hata sonucunda havaalanındaki yakıt depolarını uçak yakıtı yerine otomobil benziniyle doldurmuşlardı. Ve bu yanlış yakıtla yola çıkan bir uçağın bir yere varması diye bir şey söz konusu olamazdı. Mutis'in görevi durumu havaalanı yetkilileri ve özellikle de basın öğrenmeden bu sorunu kesin bir gizlilik içinde sabaha kadar çözmekti. Öyle de yaptı. Yerel havaalanının depolama ünitesinde viski eşliğindeki 4 saatlik sohbetimiz süresince yanlış yakıt doğrusuyla değiştirildi. Her şeyden konuşacak zamanımız olmuştu. Ama benim hayal bile edemediğim konu Buenos Aires'teki Editorial Losada'nın bitirmek üzere olduğum romanımı basabileceğiydi. Alvaro Mutis bunu Losada'nın Bogota'daki yeni müdürüyle doğrudan kurduğu iletişim sayesinde biliyordu. Julio Cesar Villalegas, Peru hükümetinin kısa süre önce Kolombiya'ya sığınmış eski bakanlarından biriydi. Bundan daha yoğun bir duygu hatırlayamıyorum. Editorial Losada, Buenos Aires'in en iyi yayın evlerinden biriydi. İspanyol İç Savaşı nedeniyle doğan yayın boşluğunu doldurmuşlardı. Editörleri bizi gün be gün o kadar ilginç ve alışılmadık kitaplarla besliyorlardı ki neredeyse okuyacak zaman bulamıyorduk. Mutluluk ulakları gibi gördüğümüz satış temsilcileri sipariş ettiğimiz kitapları getirmekte son derece dakiktiler. Onların yaprak fırtınasını basması fikri bile beni deli etmeye yeter de artardı. Doğru yakıtı alan bir uçağa binen Mutis'e veda eder etmez gazeteye koşup asıl kopyayı derinlemesine gözden geçirme işine koyuldum. Sonraki günlerde kendimi tümüyle elimden alınabilecek bir metni çılgınca incelemeye verdim. İki satır aralıklı yazılmış 120 sayfadan fazla bir şey değildi. Ama o kadar çok düzelti, düzenleme yapıp o kadar çok yeni şey uydurdum ki iyi mi yaptım kötü mü bilemiyordum. German ve Alvaro kritik bölümleri yeniden okuyarak kibarlıklarından olsa gerek bana çare bulamayacağım önerilerde bulunmadılar. Romanın son halini müthiş bir kaygı içinde yüreğim ağzımda okudum. Gayet soğukkanlılıkla basılmamasına karar verdim. Gelecekte bu bir sapkınlığa dönüşecekti. Bitirdiğim bir kitap beni tatmin ettiği zaman ondan daha iyisini yazamayacağım konusunda beni yiyip bitiren bir izlenime kapılırım. Neyse ki gecikmemin nedeninin tam da bu olduğundan kuşkulanan Alvaro Mutis bana son bir okuma fırsatı vermeyerek tek temiz kopyayı alıp Buenos Aires'e göndermek için Barranquilla'ya uçtu. O zamanlar ticari fotokopiler yoktu. Elimde yalnızca karışıklığa yol açmamak için farklı renklerde mürekkeplerle kenar boşluklarına ve satır aralıklarına düzeltilerimi not ettiğim ilk taslak kaldı. Onu çöpe attım ve yayın evi bir yanıt verene kadar geçen iki uzun ay boyunca huzur bulamadım. El Heraldo'da o günlerden birinde yanlışlıkla genel yayın yönetmeninin masasının üzerine bırakılmış bir mektup getirdiler. Üzerinde Buenos Aires'teki Editorial Losada'nın armasını görmek kanımı dondurduysa da zarfı orada ortalık yerde açamayacak kadar utangaçtım. Kendi bölmeme gittim. Bu sayede yaprak fırtınasının reddedildiği hakkındaki o süssüz püssüz notla karşılaştığımda yanımda hiçbir tanık yoktu. Haberin sert darbesini ve hemen o anda oracıkta öleceğimi hissetmek için tüm hükmü okumama gerek kalmadı bile. Mektup yayın kurulunun başkanı Don Guillermo de Teore'nin kesin hükmüydü. Castilla'dan gelme beyazların şivesi, tumturaklılığı ve yeterliliğinin yankılandığı bir dizi fikirle desteklenmişti. Tek tesellim son kertede verilen şaşırtıcı tavizdi. Yazarın bir şair ve gözlemci olarak mükemmel yeteneğinin hakkını vermek gerekir diye yazılıydı. O büyük üzüntüm ve acım bir yana, mektupta yer alan en sert itirazların bile bana yerinde görünmüş olması beni hala şaşırtır. Ne o mektubun bir kopyasını çıkardım, ne de aylarca beni avutmak için her türlü hafifletici nedeni ileri süren Barranquilla'daki arkadaşlarımın elinde gezindikten sonra nerede kaldığını biliyorum. 50 yıl sonra bu anıları belgelendirmek için Buenos Aires'teki yayın evinden bir kopya istediğimde izine bile rastlayamadılar kuşkusuz. Bir haber konusu olarak yayınlandı mı bilmiyorum. Buna hiç niyetlenmedim gerçi. Ama kendimi kaybederek yazdığım öfkeli bir mektup benim iznim olmadan yayınlanınca yeniden moral kazanabilmek için uzun bir süreye ihtiyaç duyduğumu biliyorum. Güvenimin bu şekilde kötüye kullanılması bana büyük acı vermişti. Son tepkim, romanım hakkında verilen hükümde bana faydalı olabilecek her şeyden yararlanmak, kendi ölçütlerime göre düzeltilebilecek her şeyi düzelterek ilerlemekti. Bana en büyük rahatlamayı German Vargas, Alfonso Fuenmayor ve Alvaro Cepeda'nın fikirleri sağladı. Alfonso'ya bir halk pazarında yiyecek tezgahının başında rastladım. O ticari karmaşa arasında kendisine kitap okuyacak bir vaha bulmuştu. Ona romanımı olduğu gibi bırakıp bırakmamayı sordum. Başka bir kurguyla yeniden mi yazmam gerekiyordu acaba? Bana ikinci yarısında birincideki gerilimi yitirmiş gibi görünüyordu. Alfonso gizlemediği bir sabırsızlıkla sözlerimi dinledikten sonra hükmünü bildirdi. ''Bakınız üstad'' dedi. Tastaman bir öğretmen gibi. Guillermo de Torre kendini fazlasıyla saygıdeğer sanıyor olabilir. Ama iş çağdaş romana gelince günümüzde neler olup bittiğinden pek haberi olduğunu sanmıyorum. O günlerde yaptığımız aylak konuşmalarda beni Guillermo de Torre'nin selefinin 1927'de Pablo Neruda'nın Residencia e la Tierra başlığı altında topladığı şiirlerini reddetmiş olmasıyla teselli etti. Fuenmayor'a kalırsa editör Jorge Luis Borges olsaydı romanımın kaderi farklı olacaktı. Öte yandan fikrince romanımı okuyup da reddeden Borges olsaymış uğradığım yıkım çok daha büyük olurmuş. Ortalıkta sürtmekten vazgeçin diye sona erdirdi Alfonso meseleyi. Romanınız bize gayet iyi görünüyor. Sizin yapmanız gereken tek şey ise yazmaya devam etmek. German, ihtiyatlı yaklaşım tarzına ihanet etmeyerek bana konuyu abartmama gibi bir iyilikte bulundu. Ona kalırsa ne bu türün krizde olduğu bir kıtada yayınlanmayacak kadar kötü bir romandı, ne de tek kaybedenin ilk romanını yazan tanınmamış yazarı olacağı uluslararası bir kriz için silahlanacak kadar iyiydi. Alvaro Cepeda, Guillermo de Torre'nin kanaatini seçmece taşlamalarından biriyle özetledi. Bu İspanyollar çok salak oluyor. Romanımın bende temiz bir kopyasının kalmadığını fark edince istedim. Ama Editorial Losada 4. 5. ağızlardan asıl kopyaları geri vermediklerini bildirdi. Julio Cesar Villalegas'ın onu Buenos Aires'e göndermeden önce bir kopyasını çıkarmış olması gerçekten de şanstı. Böylece arkadaşlarımın çıkarımlarını da dikkate alarak yeni bir düzeltiye başladım. Kadın kahramanın Begonyalı koridordan 3 gün dinmeyen sağanağı izlediği uzun bölümü çıkardım. Daha sonra bu bölümü Macondo'da yağmuru izleyen Isabel'in monoloğuna dönüştürdüm. Dedenin muz bölgesindeki katliamdan kısa süre önce Albay Aureliano Buendia ile olan yüzeysel diyaloğunu ve romanın yapısının bütünselliğini biçimsel ve içerik olarak bozan 30 kadar sayfayı da attım. Yaklaşık 20 yıl sonra unutulduklarını sandığım bir sırada bu bölümlerden çıkardığım parçalar 100 yıllık yalnızlıktaki özlemlere enine boyuna destek olmama yardım ettiler. Editorial Losada tarafından basılmak üzere benimkinin yerine seçilen Kolombiya romanının Eduardo Caballero Calderon'un El Cristo de Espaldas adlı yapıtı olduğu haberi yayınlandığında darbeyi neredeyse atlatmıştım. Bir yanlış anlama ya da gerçeğin kötü niyetle çarpıtılmasıydı bu. Çünkü söz konusu olan bir yarışma değil, Editorial Losada'nın Kolombiyalı yazarlarla Kolombiya pazarına girmek için hazırladığı bir programdı. Benim romanımda bir başka romanla ettiği rekabet nedeniyle değil, Don Guillermo de Torre'nin onu yayınlanamaz bulması nedeniyle reddedilmişti. Üzüntüm sandığımdan daha büyükmüş. Eğer olup biteni aklıma yatırıp kendimi ikna edemezsem ona dayanacak cesaretim yokmuş. Böylelikle kimseye haber vermeden Kataka'dan 10-15 kilometre uzaktaki Sevilla Muz Plantasyonu'nda yarı zamanlı murakip ve mali denetçi olarak çalışan çocukluk arkadaşım Luis Carmelo Correa'yı görmeye gittim. Hep yaptığımız gibi bir kez daha iki tam günü ortak çocukluğumuzu özetleyerek geçirdik. Hafızası, sezgileri ve olaylara yaklaşımındaki duruluk her şeyi öylesine gözler önüne seriyordu ki beni ürküttü. Konuşurken o elinde alet çantasıyla evde ufak tefek tamiratlar yapıyor, ben de plantasyondan gelen hafif meltemin salladığı bir hamağa uzanmış sözlerini dinliyordum. Karısı Nena Sanchez mutfakta gülmekten katılarak palavralarımızı düzeltiyor ya da unuttuğumuz yerleri ekliyordu. Sonunda Arakataka'nın ıssız sokaklarında yaptığımız bir uzlaşma gezintisi sırasında kendimi epeyce toparladığımı fark ettim. İster reddedilsin ister edilmesin, annemle yaptığımız yolculuktan sonra kendi kendime yazma sözü verdiğim kitabın yaprak fırtınası olduğuna ilişkin en küçük bir kuşkum bile kalmadı. Bu deneyimle cesaret kazanmış olarak Valledupar'daki cennetinde Rafael Escalona'yı bulup dünyamı köklerine kadar eşelemeye gittim. Karşılaştıklarım beni şaşırtmadı çünkü her şey, tüm olup bitenler, bana tanıştırdıkları herkes tıpkı yaşamış olduğum gibiydi. Hem de başka bir yaşamda değil, bu yaşamakta olduğumda. Daha sonra yaptığım pek çok yolculuktan birinde Rafael'in babası Albay Clemente Escalona ile tanıştım. Beni daha ilk görüşte ağırbaşlılığı ve eski moda vatansever duruşuyla etkilemişti. Sıska ve bir kamış kadar dikti. Havanın yıprattığı bir teni, güçlü kemikleri vardı. Son derece ağırbaşlıydı. Küçüklüğümden beri ninemle dedemin uzun yaşamlarının sonuna değin emekli aylığı bekledikleri dekor ve kaygı izlemiştir beni. 4 yıl sonra eski bir Paris otelinde kitabı yazarken hafızamdan çıkmayan imge kendi dedeminki değil, kendine mektup yazacak kimsesi olmayan albayın fiziksel eşi gibi görünen Clemente Escalano'nunkiydi. 54. ayrımın sonu. Sayfa 468.